Ayrım 10.
Tommy kızardı öfkeyle. "Müfettiş bey, eğer siz..." diye söze başladı. Fakat müfettiş onu yatıştırmak ister gibi elini kaldırdı. "Size ne düşündüğümü açıklayayım Bay Blunt. Aslında sizin bu gece saat 11'de bu büroda olmanız gerek." Tapins hayretle "Ne?" diye bağırdı. "Bu büroda olmanız gerek. Bu işi nereden öğrendiğimi bir yana bırakalım. Bazen masalar birlikte çalışırlar. Ben bugün sizin o ünlü mavi mektuplardan birini aldığınızı biliyorum. O adam da bu zarfın peşinde. Sizi bir hileyle Hampstead'e sürükleyecek. Siz orada beklerken kendisi buraya gelecek. Gece bina bomboş, kimse kalmıyor burada. Adam da büroda mavi mektubu rahatça arayacak. Ama adam mektubun burada olduğundan nasıl emin olabilir? Zarfı yanıma alacağımı veya birine vereceğimi düşünür. Affedersiniz ama efendim, bu o adamın aklına bile gelmez. Belki o sizin asıl Bay Blunt olmadığınızı biliyor. Sizin bu büroyu satın alan sıradan bir kimse olduğunuzu da düşünebilir. Tabii bu yüzden de mektubu olduğu gibi kabul edeceğiniz ve bir dosyaya kaldıracağınız sonucunu çıkarır. Tapins anlıyorum dedi. Biz de onun böyle düşünmesini sağlayacağız ve bu gece onu burada suçüstü yakalayacağız. Demek plan böyle. Evet, bir daha elimize böyle bir fırsat geçmez. Saat kaç? Buradan genellikle kaçta çıkıyorsunuz efendim? 6'ya doğru. Yine buradan her zamanki gibi çıkarsınız. Sonra usulca yeniden büroya döneriz. Onların buraya 11'den önce geleceklerini pek sanmıyorum. Fakat tabii gelebilirler de. İzin verirseniz ben şimdi dışarıya çıkıp çevreye bir bakınayım. Bakayım burayı gözetleyen biri var mı? Onu fark edebilecek miyim? Dimechurch dışarı çıkar çıkmaz Tommy Tapins'la tartışmaya başladı. Bir süre sürdü bu öfkeli ve sert tartışma. Sonunda Tapins birdenbire boyun eğiverdi. Pekala, istediğin gibi olsun. Sen dedektiflerle ahbaplık eder casusları yakalarken ben o eve gidip uslu uslu oturacağım. Ancak görürsün delikanlı, eğlenceme engel olduğun için senden intikamımı alacağım. Aynı anda Dimechurch'te döndü. Bana çevrede kimse yokmuş gibi geldi ama tabii belli olmaz. Buradan yine her zamanki gibi ayrılmanız doğru olur sanırım. Siz gittikten sonra onlar da burayı gözetlemekten vazgeçerler. Tommy Albert'i çağırarak ona büroyu kapatmasını söyledi. Sonra dördü birlikte yakındaki garaja gittiler. Baysfordlar arabalarını genellikle oraya bırakıyorlardı. Tapins direksiyona geçti. Albert de onun yanına. Tommy ile dedektif arkaya oturdular. Bir süre sonra trafik yüzünden durakladılar. Tapins omzunun üzerinden bakarak başını salladı. Tommy ile dedektif kapıyı açarak sokağın ortasında indiler. Bir iki dakika sonra Tapins yoluna devam etti. Tommy ile Dimechurch hızla büronun bulunduğu sokağa saparlarken dedektif "Hemen içeri girmeyelim." dedi. "Anahtar yanınızda değil mi?" Tommy başını salladı. "Evet. İyi, ne dersiniz? Bir yemek yiyelim mi? Daha erken ama büronun tam karşısında küçük bir lokanta var. Pencerenin önündeki masalardan birine otururuz. Böylece binayı da göz hapsine almış oluruz." Dedektifin önerdiği gibi küçük lokantada yemek yediler. Tommy neşeli bir adam olan müşlanmıştı. Daha çok yabancı ajanların peşinde dolaşmış olan bu adamın anlattığı hikayeler Tommy'yi çok şaşırtmıştı. 8'e kadar küçük lokantada kaldılar. Sonra Dimechurch harekete geçme zamanının geldiğini hatırlattı. "Artık hava iyice karardı efendim," diye açıkladı. "Kimseye gözükmeden büroya girebiliriz." Gerçekten dediği gibi karanlıktı dışarısı. Karşı tarafa geçtiler. Çabucak boş yolun yukarısına aşağısına baktılar ve kapıdan içeri süzüldüler. Usul usul merdivenden çıktılar. Tommy büronun dış kapısına anahtarı soktu. Tam bunu yaptığı sırada yanında duran Dimechurch ıslık çalmış gibi geldi. Sert sert "Neden ıslık çalıyorsunuz?" Dimechurch fena halde şaşırmıştı. "Ben ıslık filan çalmadım ki, bu işi sizin yaptığınızı sanıyordum." Tommy "Her neyse biri" diye başladı. Sözlerine devam edemedi. Güçlü kollar onu arkadan yakaladı. O daha bağıramadan iç bayıltıcı tatlı kokulu bir tampon ağzıyla burnuna bastırıldı. Genç adam cesaretle boğuşmaya çalıştı ancak her şey boşunaydı. Kloroformun etkisi hemen görüldü. Tommy'nin başı dönmeye başladı. Sanki yer kalkıp kalkıp iniyordu. Boğulacak gibi olan Tommy kendinden geçti. Bir süre sonra ıstırap içerisinde kendine geldi. Ama kafası çalışıyordu. Kloroformu içine pek az çekmişti. Onu bağırmasını engelleyecek, ağzına bir bez tıkayacak kadar baygın tutmuşlardı. Tommy kendine geldiği zaman büroda kendi odasında olduğunu fark etti. Bir köşede yerde duvara dayanmış yere oturuyordu. İki adam yazı masasının çekmecelerini boşaltıyor, dolapları arıyorlar. Bir yandan da durmadan küfrediyorlardı. Adamlardan uzun boylu olanı kısık bir sesle "Bana inan patron," dedi. "Bu Allah'ın cezası yeri alt üst ettik. Aramadık yer bırakmadık. Zarf burada değil." Öteki "Burada olması gerektiği" homurdandı. "Üstünde yok. Mektubun başka yerde olması da imkansız." konuşurken döndü. O zaman Tommy müthiş bir şaşkınlıkla adama baka kaldı. Müfettiş Dimechurch'tu bu. Adam Tommy'nin şaşkın halini fark edince güldü. Ah, demek genç dostumuz uyandılar. Biraz da şaşırmış gibi bir halleri var. Evet, biraz şaşkınlar, fakat bu iş o kadar basit ki. Blunt Dedektif Bürosu'nda bir tuhaflık olduğundan kuşkulandık. Ben bu işin iç yüzünü öğrenmeyi üzerime aldım. Eğer Bay Blunt da ajansa tabii ki kuşkulanacak dedim. İşte bu yüzden dostum Carl Bauer'ı size yolladım. Carl'a şüphe uyandıracak bir şekilde hareket etmesini ve inanılmayacak bir hikaye anlatmasını söyledim. O da yaptı. Sonra ortaya ben çıktım. Güveninizi kazanmak için müfettiş Marriott'ın adından da yararlandım. Gerisi çok kolay oldu. Bir kahkaha attı. Tommy birkaç söz söylemeyi çok istiyordu ama ağzındaki tıkaç ona engel olmaktaydı. Ayrıca yapmak istediği birkaç şey daha vardı. El ve ayaklarla yapılacak şeylerdi bunlar. Ne yazık ki onu sıkıca bağlamışlardı. Onu en çok şaşırtan, şimdi tepesine dikilmiş olan adamdaki o değişiklikti. Müfettiş Dimechurch rolündeyken tam bir İngiliz gibi davranmıştı. Ama şimdi kimse onun İngilizceyi kusursuz konuşan, iyi eğitim görmüş bir yabancı olduğundan kuşkulanmazdı. Sahte müfettiş yanındaki haydut kılıklı yardımcısına, ''Coggins, sevgili dostum,'' dedi. ''Sen şu oyuncağını al ve tutsağımızın başında bekle. Ağzındaki tıkacı çıkaracağım şimdi. Sevgili Bay Blunt, bağırmakla büyük bir budalalık edeceğinizin herhalde farkındasınız. Evet evet, farkında olduğunuzdan eminim. Yaşınıza göre bir hayli zekisiniz.'' Tıkacı ustalıkla çıkararak geriledi. Çenesi tutulmuş olan Tommy ağzını açıp kapattı. Dilini oynattı, iki kez yutkundu ve hiçbir şey söylemedi. Beriki, ''Kendinize böyle hakim olduğunuz için sizi kutlamalıyım,'' diye mırıldandı. ''Durumu anladığınız belli. Söyleyecek bir şeyiniz yok mu gerçekten?'' Tommy, ''Söyleyeceklerimi sonraya bırakabiliriz,'' dedi. ''Beklemekle bozulacak şeyler değil bunlar. Ah, benim söyleyeceklerim sonraya bırakılamaz. Açık konuşalım Bay Blunt, o mektup nerede?'' Tommy neşeyle, ''Aziz dostum,'' diye cevap verdi. ''Biliyorum, mektup bende değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsaydım zarf aramaya devam ederdim. Dostunuz Coggins'le define oyunu oynamanızı seyretmek hoşuma gidecek.'' Berikine yüzü karardı. ''Pek de şakacısınız Bay Blunt. Ama şuradaki dört köşe kutuyu görüyor musunuz? Coggins'in o. İçinde zaç yağı var. Evet, zaç yağı. Sonra ateşte iyice kızdırılacak şişler de var.'' Tommy üzüntüyle başını salladı. ''Biz durumu yanlış anladık. Tuppence'la ben bu maceraya yanlış bir at koyduk. Bu bir yumru ayak hikayesi değil. Bir dedektif Bulldog Drummond romanı bu. Siz de o eşsiz Carl Peterson'sınız.'' Beriki, ''Neler saçmalıyorsunuz?'' diye homurdandı. Tommy, ''Ah!'' dedi. ''Klasiklerden haberiniz olmadığı anlaşılıyor. Yazık. Cahil köpek. İstediğimizi yapacak mısın yoksa yapmayacak mısın? Coggins'e aletlerini çıkarıp çalışmaya başlamasını söyleyeyim mi?'' Tommy, ''O kadar sabırsız olmayın canım,'' diye cevap verdi. ''İstediğinizi yapacağım tabii. Ama siz onun ne olduğunu bana söylemiyorsunuz ki. Pirzola gibi kesilip biçilmeyi, sonra da ızgarada kızartılmayı istediğimi sanmıyorsunuz ya. Canımın yanması hiç de hoşuma gitmez.'' Dimechurch onu aşağı görüyormuş gibi baktı. ''Bu İngilizler amma da korkak oluyorlar. Korkaklık değil aziz dostum. Yalnızca akıllılık. Siz şimdi... ''Şu zaç yağını bir yana bırakın da açık açık konuşalım. O mektubu istiyorum. Size mektubun bende olmadığını söyledim. Bunu biliyoruz. Mektubun sende olması gerektiğini bildiğimiz gibi. O kız, Tommy, belki de haklısınız,'' diye gülümsedi. ''Belki de arkadaşınız Carl birdenbire karşımıza dikilerek bizi korkuttuğu zaman kızcağız da şaşkınlığından mektubu çantasına attı. Ah, demek inkar etmiyorsun, akıllı davranıyorsun. Şimdi Tuppence diye çağırdığın o kıza bir pusula yaz. Ona mektubu buraya getirmesini emret. Tommy bunu yapamam diyecek oldu. Ama daha cümlesini tamamlayamadan ajan atıldı. Ya, demek yapamayacaksın. Pekala, görürüz Coggins. Tommy, o kadar acele etmeyin dedi. Cümlenin bitmesini bekleyin. Size bu işi yapabilmem için kollarımı çözmeniz gerektiğini söylemeye hazırlanıyordum. Hay Allah, ben sirkte burunları ya da dirsekleriyle yazı yazan palyaçolardan değilim ki. Demek yazmaya razısın. Tabii deminden beri aynı şeyi söyleyip duruyorum ya. Ben nazik ve uysal bir adamım. Tapınsa nazik davranacağınızdan eminim. Çok eminim. Peki, iyi bir kızdır o. Dimechurch, biz yalnızca mektubu istiyoruz diye cevap verdi. Fakat gülümsemesi hiç de güven verici değildi. Başıyla işaret etmesi üzerine kaba saba bir adam olan Coggins eğildi. Tommy'nin kollarındaki ipleri çözdü. Genç adam kollarını öne arkaya salladı. Sonra neşeyle, ''Böylesi daha iyi,'' diye bağırdı. ''Nazik Coggins, bana dolma kalemimi verir mi?'' Onun da öteki eşyalarımla birlikte masamda olduğunu sanıyorum. Adam kaşlarını çatarak isteneni yaptı. Bir sayfa kağıt da getirdi. Dimechurch tehdit dolu bir tavırla yazdıklarına dikkat et dedi. İşi sana bırakıyoruz. Fakat mektup gelmezse ölürsün. Hem de ağır ağır. Tommy öyleyse diye gülümsedi. Elimden geleni yapmam gerek. Bir iki dakika düşündü. Sonra çabucak yazmaya başladı. Bakalım beğenecek misiniz diyerek pusulayı ajana uzattı. Sevgili Tuppence, o mavi mektubu hemen buraya getirir misin? Şifreyi burada çözmek istiyoruz. Çabuk ol. Sevgiler Francis. Sahte müfettiş kaşlarını kaldırdı. Francis mi? O seni bu adla mı çağırıyordu? Tommy, herhalde vaftiz edildiğim gün yanımda değildiniz diye cevap verdi. Onun içinde bu adın asıl adım olup olmadığını bilemezsiniz. Ama cebimden aldığınız o tabaka size adımı kesinlikle açıklayacaktır. Ajan masaya yaklaşarak tabakayı aldı. Üstündeki Tuppence'dan Francis'e yazısını hafifçe gülümseyerek okudu. Sonra tabakayı yeniden masaya bıraktı. Akıllıca davranman hoşuma gidiyor, Coggins. Bu pusulayı dışarıda nöbet bekleyen Vesili'ye ver. Hemen götürsün. Ondan sonraki 20 dakika çok ağır geçti. Onu izleyen 10 dakika ise daha da ağır. Dimechurch odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, yüzü giderek asılıyordu. Bir keresinde tehdit dolu bir tavırla Tommy'ye döndü. Eğer bize oyun oynamak cesaretini gösterdiysen diye homurdandı. Tommy yavaşça mırıldandı. Eğer İskambil olsaydı vakit geçirmek için bir oyun oynardık. Kadınlar insanı olduğum olası bekletirler. Küçük Tuppence buraya geldiği zaman ona kötü davranmayacaksınız ya. Dimechurch ne münasebet dedi. İkinizin aynı yere birlikte gitmenizi sağlayacağız. Tommy usulca öyle mi köpek diye fısıldadı. Dış odada bir gürültü oldu. Tommy'nin o ana kadar görmediği bir adam kapıdan başını uzatarak Dimechurch'e Rusça bir şeyler söyledi. Sahte müfettiş, iyi dedi. Kız geliyor, hem de yalnız başına. Tommy bir an müthiş bir endişeyle sarsıldı. Sonra Tuppence'ın sesini duydu. Hah, burada mıydınız? Müfettiş Dimechurch. Mektubu getirdim. Francis nerede? Bu son sözleri söylerken kapıdan girdi. Vasil arkadan ona saldırarak avucuyla genç kadının ağzını kapattı. Dimechurch çantayı Tuppence'ın elinden kaptı. Telaşla içini aramaya başladı. Sonra sevinçle bağırarak üzerinde Rus pulu olan mavi zarfı havaya kaldırdı. Coggins boğuk bir sesle haykırdı. Bu zafer anında öteki kapı, Tuppence'ın odasının kapısı sessizce açıldı. Müfettiş Marriott'la silahlı iki dedektif içeri girdiler. Sert bir emir duyuldu. Eller yukarı. Karşı koymaya kalkışan olmadı. Adamlar gafil avlanmıştı. Dimechurch'un otomatiği masanın üzerinde duruyordu. Ötekilerse silahlı değildi zaten. Müfettiş Marriott son kelepçeleri de takarken takdirle ''Aa, güzel balıklar düştü'' dedi. ''Zamanla daha başka balıklar tutacağımızdan da eminim.'' Öfkesinden bembeyaz kesilmiş olan Dimechurch kinle Tuppence'a bakıyordu. ''Seni küçük iblis, bu senin işin.'' Tuppence güldü. ''Hepsi değil, bu akşam üzeri 16 numaradan söz ettiğiniz zaman durumu hemen anlayamadım. Bunu itiraf ediyorum. Ancak gözlerim Tommy'nin pusulası sayesinde açıldı.'' Müfettiş Marriott'a telefon ettim. Albert'ta büronun anahtarı var. Önünde müfettiş Marriott'la buluştu. Ben de boş mavi zarfı çantama koyarak buraya getirdim. Mektubu şefin talimatına uyarak bugün sizden ayrılır ayrılmaz kendisine yollamıştım. Genç kadının bir sözü ajanın hemen dikkatini çekmişti. Tommy diye yineledi. Ayaklarındaki bağlar da çözülmüş olan Tommy karısına yaklaştı. Aferin kardeşim Francis. Tuppence'ın ellerini avuçlarına aldı. Sonra Dimechurch'e baktı. Size söyledim aziz dostum. Klasikleri okumalısınız. Elçinin ayakkabıları. Tuppence, aziz dostum, aziz dostum diyerek yağ sürdüğü ekmeği salladı. Tommy bir an ona baktı. Sonra neşeyle gülerek çok çok dikkatli olmamız gerek diye mırıldandı. Tuppence keyiflendi. Doğru, iyi bildin. Ben ünlü doktor Fortin'ım. Sen de baş müfettiş Bell. Neden Reginald Fortin rolündesin? Çünkü kızarmış ekmek hoşuma gidiyordu ondan. Tommy, evet, işin hoş tarafı bu dedi. Ama bunun başka bir yönü daha var. Korkunç bir şekilde parçalanmış yüzleri, ölmüş adamların cesetlerini inceleyeceksin. Tuppence cevap olarak kocasına bir mektup uzattı. Tommy hayretle kaşlarını kaldırdı. Amerikan elçisi Randolph Wilmont. Acaba elçi ne istiyor? Bunu yarın saat 11'de öğreneceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Londra elçisi Randolph Wilmont tam bildirilen saatte Bay Blunt'ın bürosuna girdi. Hafifçe öksürdükten sonra ağır ağır dikkatle konuşmaya başladı. Size gelmek zorunda kaldım Bay Bulant. Sahi siz Bay Bulant'sınız değil mi? Tommy, tabii tabii dedi. Ben büronun başı Theodore Bulant'ım. Bay Wilmont, ben her zaman büroların başlarıyla iş görmeyi tercih ederim, diye cevap verdi. Böylesi her bakımdan daha iyidir. Bay Bulant, demin de söylüyordum. Bu olay beni fena halde sinirlendirdi. Scotland Yard'a başvuracak kadar önemli bir şey değil. Sonuçta bir sent bile zarar etmiş değilim. Belki de olayın tek nedeni yalnızca basit bir yanlışlık. Ancak ben yine de bu hatanın nasıl yapıldığını anlayamıyorum. Herhalde bu işte bir suç da yok. Fakat durumun aydınlatılmasını istiyorum. Bir şeyin nedenini anlayamamak beni öfkeden çıldırtır. Tommy doğru dedi. Bay Wilmont sözlerine devam etti. Ağır ağır konuşan, ayrıntıların üzerinde duran bir adamdı. Sonunda Tommy söze karışmayı başardı. Evet evet, anlıyorum. Şimdi durum şöyle. Bir hafta önce nomadik gemisiyle geldiniz. Nasıl olduysa sizin bavulunuz adının baş harfleri sizinkinin aynı olan Bay Ralph Westerham'inkiyle karıştı. Siz Bay Westerham'in bavulunu aldınız. O da sizinkini. Ancak Bay Westerham bu yanlışlığı çabucak fark etti. Bavulunuzu elçiliğe yolladı ve kendisininkini aldı. Böyle değil mi? Evet, böyle. Herhalde bavullar birbirlerine çok benziyordu. Üstlerindeki markalar da aynıydı. R.W. Bu yüzden bir yanlışlık olmasına şaşmadım. Zaten ben durumun farkında değildim. Yanlışlığı bana uşağım haber verdi. Westerham'in kendi bavulunu aldırdığını, benimkini de geri yolladığını söyledi. Bay Westerham senatördür. Hayran olduğum insanlardan biridir. Ben meseleyi anlamış değilim. Şimdi anlayacaksınız. Bu daha hikayenin başlangıcı. Dün tesadüfen Bay Westerham'e rastladım. Ona şakacı bir tavırla bu olaydan söz ettim. Sonra da fena halde şaşırdım. Bay Westerham neden söz ettiğimi anlayamamıştı. Ona durumu açıkladım. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını söyledi. Gemide yanlışlıkla benim bavulumu almamıştı. Hatta eşyaları arasında benimkine benzer bir bavul da yoktu. Çok garip. Bay Bulant, bu gerçekten pek garip bir olay. İşin iç yüzünü de nedenini de anlayamıyorum. Biri bavulumu çalmak istedi diyelim. O zaman böyle karmakarışık bir çareye başvurmazdı. Zaten bavulum da çalınmadı. O bana geri yollandı. Öte yandan biri bavulumu yanlışlıkla aldı diyelim. O halde senatör Westerham'in adını niçin kullandı? Delice bir iş bu. Ama iyice meraklandığım için bu olayın iç yüzünü öğrenmek istiyorum. Bunu uğraşmaya değmeyecek kadar önemsiz bulmazsınız umarım. Hayır, hayır, ilgi çekici küçük bir sorun bu. Dediğiniz gibi bunun basit bir açıklaması olabilir. Ancak ilk bakışta insanı şaşırtıyor. Üzerinde durulacak olan nokta bavulların değiştirilmesinin nedeni. Tabii eğer bu bir değiştirme ise, bavulunuz geri gönderildiği zaman içinde hiçbir şey eksik değildi sanırım. Uşağım öyle söyledi. O benden daha iyi bilir. Bavulunuzda neler olduğunu sorabilir miyim? Daha çok ayakkabı. Tommy'nin cesareti kırılmıştı. Ayakkabı, diye yineledi kendi kendine. Bay Wilmont, evet dedi, ayakkabı. Ne acayip değil mi? Tommy, sorduğum için kusuruma bakmayın dedi. Ayakkabınızın, astarının veya takma topuğunuzun içinde gizli kağıtlar falan yoktu değil mi? Bu soru elçiyi eğlendirmişti. Diplomatlığın bu duruma düşmediğini umarım. Tommy de gülerek özür diler gibi, bu ancak romanlarda oluyor diye cevap verdi. Ama olaya şu veya bu şekilde bir açıklama bulmamız gerek. Bavulu almaya kim geldi? Öteki bavulu. Adam Westerham'in uşaklarından olduğunu söylemiş tabii. Anladığıma göre dikkati çekmeyen, sıradan, sessiz bir adammış. Uşağım ondan hiç kuşkulanmamış. Acaba sizin bavulunuzu boşaltıp eşyalarınızı yeniden yerleştirmişler mi? Onu bilmiyorum, sanmıyorum. Ancak belki uşağıma birkaç soru sormak istersiniz. O bu konuda size benden daha fazla bilgi verebilir. Evet, öylesi daha iyi olur sanırım Bay Wilmont. Elçi bir kartı birkaç kelime karalayarak Tommy'ye uzattı. Herhalde elçiliğe gidip orada araştırma yapmayı tercih edersiniz. Fakat istemiyorsanız uşağımı buraya yollayabilirim. Ha, aklıma gelmişken, adı Richards'tır. Teşekkür ederim Bay Wilmont. Sanırım elçiliğe gitmem daha doğru olur. Elçi saatine bir göz atarak ayağa kalktı. Ah, randevumu kaçıracağım. Neyse, Allah'a ısmarladık Bay Bulant. Her şeyi size bırakıyorum. Hızla çıktı. Tommy, Miss Robinson rolünde not defterine ciddi ciddi bir şeyler yazmış olan Tuppence'a baktı. Ne diyorsun hayatım? Adamın da dediği gibi bu işin herhangi bir nedeni olabilir mi? Tuppence neşeyle olamaz diye cevap verdi. Neyse, bu da bir başlangıç sayılır. Bütün bunlardan bu olayın gerisinde çok karanlık şeyler, gizli olduğu anlaşılıyor. Öyle mi dersin? Genellikle kabul edilen bir kuramdır bu. Sherlock Holmes'la maydanoza batan tereyağını unutma. Yani tereyağına batan maydanozu demek istiyorum. O olayın iç yüzünü öğrenmeyi hep istedim. Belki Watson bir gün not defterlerini karıştırarak bir açıklama yapar. Ve ben de o zaman mutlu ölürüm. Neyse, işimize bakalım. Tuppence evet dedi. Sayın Wilmot belki aceleci bir adam değil ama güvenle ilerlemesini biliyor. Tommy bizim doktor insanları tanıyor dedi. Aman Tuppence, erkek dedektif rolüne çıktığın zaman aklım karışıyor. Aziz dostum, aziz dostum. Bu sözleri tekrarlayacağını harekete geçsen Tuppence, genç kadın gururla klasik bir söz ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın yine de azdır diye cevap verdi. Tommy kızarmış ekmeğinle tereyağını ye dedi sevecen bir sesle. Teşekkür ederim. Sabah 11'de böyle bir şey yapmaya hiç niyetim yok. Gülünç bir olay bu. Ayakkabılar. Neden ayakkabılar? Tommy eh dedi. Neden olmasın? Uymuyor ki. Ayakkabılar. Genç kadın başını salladı. Yanlış bu. Başkasının ayakkabılarını kim ister? Bu iş delice bir şey. Tommy belki de yanlışlıkla başka bavulu aldılar diye bir fikir ortaya attı. Bu mümkün. Adamlar belgelerin peşindeydiler diyelim. O zaman da çanta çalarlardı. İnsan elçilerle gizli kağıtlar arasında bir bağ kurabiliyor. Tommy düşünceli düşünceli mırıldandı. Ayakkabı denince insanın aklına ayak izleri geliyor. Acaba adamlar bir yerde Bay Wilmot'un ayak izlerini bırakmak mı istiyorlardı? Tuppence rolünü bir yana bırakarak bu olasılığı düşündü. Sonra başını salladı. Olacak gibi değil. Hayır, ayakkabıların bu işle bir ilgisi olmadığını kabul etmek zorunda kalacağız sanırım. Tommy içini çekti. Gidip dostumuz Richards'la konuşalım. Bakalım. Belki o bu esrarı biraz aydınlatabilir. Tommy'nin Bay Wilmot'un kartını göstermesi üzerine genç adamı elçiliğe aldılar. Bir süre sonra da terbiyeli tavırlı, hafif sesli, uçuk renkli genç bir adam sorguya çekilmek üzere geldi. Ben Richards'ım efendim. Bay Wilmot'un özel uşağı. Beni görmek istemişsiniz. Evet Richards, Bay Wilmot bu sabah benimle görüştü. Buraya gelip sana bir iki soru sormamı söyledi. Şu bavul meselesi. Evet efendim, biliyorum. Bu olay Bay Wilmot'u biraz sinirlendirdi. Ama nedenini anlayamadım çünkü kaybolan bir şey yok. Öbür bavulu almaya gelen adam bana onun Senatör Westerham'e ait olduğunu kesinlikle söyledi. Ancak tabii yanılmış olabilirim. Nasıl bir adamdı? Orta yaşlı, kır saçlı, saygıdeğer, iyi terbiye görmüş. Bana Senatör Westerham'in uşağı olduğunu söyledi. Bay Wilmot'un bavulunu bırakarak ötekini alıp götürdü. Bavul boşaltılmış mıydı?
Hangisi efendim? Gemiden getirdiğinizi kastediyorum. Tabii öbür bavulunda boşaltılıp boşaltılmadığını öğrenmek isterim. Yani Bay Wilmot'unkinin. Acaba o boşaltılmış, sonra tekrar yerleştirilmiş miydi? Sanmıyorum efendim. Gemide bağladığım kayışlar olduğu gibi duruyordu. Herhalde bavulu alan kimse kapağı açmış, hatasını anlayarak tekrar kapatmıştı. Hiç eksik yok muydu, küçük bir eşya filan? Sanmıyorum efendim. Hatta bavuldan hiçbir şey alınmamış olduğundan eminim.